Birçoğunun cevabına Sevim Güner Hoca'nın Türk Halk Arkadan bir kitap var. Kendisi Sibirya bölgesinde arkeolojik kazıları katılan ve 2 sene önce de emekli oldu. Hala güzel yürüten ender bilim insanlarımızdan bir tanesi. Sonra Türk Halk Arkadan diye bir kitabı var. Oradaki teorisi biraz önce dedim ya, bir insanlık tarihini insanların yaptığı taş aletler üzerinden sürdürebiliyoruz diye. Semih Hoca da Sibirya bölgesinde bulunan mikro bilgiler üzerinden Göbektepe'deki kullananları karşılaştırarak bunların kullanılan madde şekil işçilik olarak belli bir yolu izlediğini savunur. Ve gördüğünüz bölgeden Altay Sayan bölgesindeki halkların bunları geliştirdiğini ve üstünde görünen yönlerde milattan 16 bin ile 12 bin arasında göç ettiklerini ve buradaki kazanımlarını dünyaya yaydıklarını ifade eder. Ki buradaki arkeolojik veriler de bana göre son derece tutarlıdır. Şimdi alt tarafı biraz daha büyütürsek, pazarın güneyinden ana üzerinden gelen bir kol Zaros Dağları bölgesine gelir. Bir süre burada durur, buradan yayılmaya başlar. İşte bu kollardan biri de muhtemelen Göbektepe'ye gelen yol koldur. Daha sonra bunlar, tabi dediğim gibi M.Ö. 10.000'de bahsediyoruz. Sümerler ki Sümerlerin o bölgeye yerleşimi M.Ö. 5500'lerde falan başlar. İşte Sümerlerin, daha sonra Hurrilerin, Hattilerin ve Hipsosların atalarıdır bu Zaros'a gelenler. Ama bunlardan daha öncesi var. Kim? Göbektepe'deki insanlar. Dolayısıyla kollardan bir tanesi onun üzerinden geçmiş olabilir. Peki olabilir mi? Burası Türk coğrafyası, Türkistan coğrafyası, Kırgızistan'dan başlıyor Türkiye'ye kadar. Ve biz burada petroglif ve piktogram dediğimiz insanların kayalar üzerinde resmettikleri şekillerden ve onların düşün sistemlerinden, bilinç sistemlerinden yansımış resimlerden bu kültürel sürekliliği, şurada gördüğünüz gibi bunların hepsi birer kaya resim alanı. Lena bölgesinden başlar, Kandalısel, Saymaltaş, Azerbaycan ve Kobustan, bizde Hakkari, Kars, Ordu, ondan sonra Ankara, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Edirne'ye kadar giden bir yerde biz aynı kültür izlerini Göbektepe kültür coğrafyasına dahil olmak üzere bir kültürel süreklik içerisinde çok rahat izleyebiliyoruz. Yani M.Ö. 17.000'e dayanan Lena'daki kaya resimlerinin aynısını biz bugün Eskişehir'de görebiliyoruz, Ankara'da Güdül'de görebiliyoruz, Hakkari'de görebiliyoruz, Erzurum'da görebiliyoruz, Ordu'da görebiliyoruz. Bunlar sanki hepsi tek bir kişinin elinden çıkmış gibi 10.000 seneye yayılan bir kültürü anlatıyor. Ve bunların izleyeni, buralarda gördüğünüz ve Göbektepe'deki dikil taşların üzerinde gördüğümüz resimlerin, kabartmaların hikayelerimiz Türk mitolojisinde, Türklerin evrensel dünya algısı olarak ifade edebileceğimiz kozmolojilerinde, Türk kültüründe ve Türklerin kadim inancı dediğimiz Tengri inancında ve onun uzanımı olan Şamanizm'de görebiliyoruz. Şamanizm'de bir çok tasvip etmiyorum. Kamlık demek daha doğru. Çünkü kamlık Türkçe, şaman ve şamanizm Türkçe değil. Dolayısıyla kam ve kamlık demek daha doğru. Dolayısıyla burada Göbektepe'de de kamlardan ve kamlıktan, kamlık kültüründen söz etmek son derece mümkün. Peki nasıl mümkün? İşte gene Klaus Schmitt'e dönecek olursak, M.Ö. 10.000'lerdeki ilk nöbetik din, o din olarak ifade ediyor. Oldukça eski bir gelişme ürünü olsa gerektir diyor Klaus Schmitt. Ve yine diyor ki bu dinin, ki inanç demek daha doğru bence, bu inancın kökenlerini de mitlerde bulmak söz konusudur. Mitler büyük bir ulusun, bir soyun, ırkın değil kesinlikle, kavramını kullanmıyoruz. Geçer de değil bugün için ama soy kavramını rahatlıkla kullanabiliriz. Bir soyun düşünce sistemini, onun inanç sistemini oluşturan olguların bütünü, mit dediğimiz şeyler, mitlerin birleşiminden de mitolojiler geliyor. Dolayısıyla mitoloji bir ulusu, bir soyu çok rahatlıkla tanımlayabilen bir olgu. Dolayısıyla burada bunların içerisinde dilinsel motifleri bulabiliyoruz. Buna sadece bir tane örnek vereceğim. Göbektepe Ayvası'nda fikir taşların bir tanesi gördüğünüz gibi alt ve üst tarafında yılan başları, ortasında da ağ motifi var. Ve altında da keçiye benzer, koyuna benzer bir alet var. Şimdi bu nedir diye yorumladığım zaman bunun mesela karşılığı çok net olarak Türk mitolojisinde var. Türk mitolojisinde diyor ki ben uyuduğum zaman Tengri başımın üstünde bir ağ verdi. Bu ağ ben gece uyurken bana yaklaşan kötü ruhları tutar. Güneşin doğmasıyla beraber bu kötü ruhlar ağla beraber yok olur. Dolayısıyla Tengri kötülüklerin bana ulaşmasını engeller ve beni korur. Ve gene Türk mitolojisine baktığınız zaman da güneş ışınlarının yeryüzünde yılan şeklinde indiğine dair mitler de var. Dolayısıyla burası o, yani bu iki olguyu birleştirdiğimiz zaman ki bunu işte tatile falan gittiğiniz zaman sayfa yerlerinde görürsünüz. Böyle yuvarlak bir kasnak içi onun ağdır, altlarında da tüyler sarkar. Kızılderiler falan da çok kullanır bunu. Bunun adı nedir? Rüya kapını derler. Ve çok işte bilmeden kullanılır. Rüya kapanı nedir? İşte rüya kapanı budur. İngilizcesi de dream catcher'dır bunun. Rüya kapanının birebir tam olarak Türk mitolojisinden gelmektedir ve bu hikayede. Bence bu dikil taşın üzerindeki betimleme de bu mite bulunur.